Ayrım 19.
O halde dil, algıladığımız nesneler yığınını keyfi olarak birimlere ayıran bir göstergeler sistemidir ve bu anlamda gerçekliği yansıtmaz, üretir. Sözcüklerin anlamını nesneler değil de dil belirliyorsa bunu nasıl yaptığını açıklamak gerekir. Saussure'un açıklaması şöyle. Dedik ki, göstergeler bir kağıdın iki yüzü gibi gösteren ve gösterilenden oluşuyor. Bir ses birimi olarak taş göstereni, dış dünyadaki sert bir nesneyi değil taş kavramını gösteriyor. Taş, ses birimi bu anlamı neye borçludur? Bu ses biriminde ona böyle bir anlam yükleyecek bir özellik mi var? Hayır, ona bu anlamı veren, gösterenin kendinde var olan pozitif bir nitelik değil, yalnızca diğer gösterenlerle olan ayrılığıdır. Saussure'un deyişiyle, sözcükte önemli olan sesin kendisi değildir. Sözcüğü, bütün öbür sözcüklerden ayırt etmemizi sağlayan ses ayrılıklarıdır. Çünkü anlamı taşıyan bu ayrılıklardır. Taşa anlamını kazandıran, onun baş, kaş, taç gibi diğer göstergelerle karışmamasını sağlayan ses başkalığı olduğuna göre, anlamı üreten dildir. Daha doğrusu, dilin ögeleri arasındaki bağıntılar ve ayrılıklar sistemidir. İşte bu sözcükler, keyfi olduğu için şu önemli sonuç çıkıyor. Gerçeklikle dil arasında doğal bir bağıntı yoktur, keyfi bir bağıntı vardır. Dili bilimsel bir şekilde eş zamanlı olarak incelemek istiyorsak, onu dış dünyadan kopararak bağımsız, kapalı bir göstergeler sistemi olarak incelememiz gerekir. Sistemin özelliklerini, Saussure'un yaptığı ayrımları toparlayarak şöyle özetleyebiliriz. Bir sistem, ögelerin bir yığını değil, her şeyden önce tutarlı bir bütündür. Sistem, soyut ve toplumsaldır. Somut ve bireysel olan sözü denetler. Sistem, saymacıdır. Yani, dış gerçeklikten bağımsızdır. Sistemde önemli olan, ögelerin tek başlarına, kendi öz varlıkları değil, sistem içindeki işlevleridir. Başka bir deyişle, sistemi meydana getiren ögeler arasındaki bağıntılardır. İnsanlar arasında iletişim için dilden başka gösterge sistemleri de kullanılır. Sağır ve dilsizlerin işaretleri, trafik işaretleri, denizcilerin flama ya da ışık işaretleri de dil kadar karmaşık olmayan birer gösterge sistemidir. Bunun yanı sıra başka iletişim yollarından da söz edebiliriz. Örneğin insanların giyinişi, yedikleri yemekler, davranış biçimleri, onların inançlarını, sınıflarını anlatan birer göstergedir. O halde göstergeleri inceleyen bir bilim dalından söz etmek mümkündür. Ve bugün gösterge bilim adını alan bu bilim dalı hızla gelişmektedir. Yapısalcılığın dil bilimin sınırlarını aşarak başka alanlara da uygulanabileceğinin keşfedilmesi büyük bir devrim oluşturdu diyebiliriz. Nedeni açık. Yapısalcı yaklaşım sosyal ve kültürel tüm olaylar için geçerliydi. Çünkü bunlar da dil gibi ya da dile benzer bir biçimde düzenlenmiş birer göstergeler sisteminden başka bir şey değildiler. Bundan ötürü dış dünyadan bağımsız, kapalı sistemler olarak incelenip açıklanabilirlerdi. İşte bu kültür faaliyetlerinden biri de edebiyattır ve yapısal yöntemle incelenmeye en uygun olanıdır. Çünkü edebiyatın yalnız yapısı dilin yapısına benzemez, aynı zamanda kullandığı malzeme dilin kendidir. Şimdi artık yapısalcılığın edebiyata uygulanışına geçebiliriz. Edebiyatta yapısalcılık. 1960'lı yıllarda Fransa'da hızla gelişen edebiyat alanındaki yapısalcılığın iki kaynağı olduğu kabul edilir. Biri yapısalcı dil bilim, ikincisi Rus biçimciliğidir. Rusya'dan 1920'de ayrılarak çalışmalarını Prag'da sürdürmüş olan Roman Jakobson, Rus biçimciliği ile Fransız yapısalcıları arasında bir köprü görevi yapmış oldu. Daha sonra T. Todorov tarafından Rus biçimcilerinin bazı yapıtlarının Fransızcaya çevrilmesi de Fransa'daki yapısalcıların Rus biçimcilerini daha iyi tanımalarını sağladı. Ve yapısalcılık Fransa'da parlak bir çıkış yaptıktan bir süre sonra diğer ülkelere de yayıldı. Gerek Rus biçimciliğiyle, gerekse Anglo-Amerikan yeni eleştiri kuramıyla ortak yönleri olan yazınsal yapısalcılığın tezi nedir? Edebiyat da bir iletişim aracı olduğuna göre onun da kendine özgü bir sistemi, dolayısıyla ögeleri arasındaki bağıntıları düzenleyen bir takım kuralları, yasaları olması gerekir. Nasıl dil bilimde somut ve bireysel olan sözün arkasında onu belirleyen soyut ve toplumsal bir dil sistemi varsa, edebiyatta da söze tekabül eden somut ve bireysel tek tek yapıtların arkasında da soyut ve toplumsal bir edebiyat sistemi vardır. Saussure, dili incelemek için ne tarihe ne de dış gerçekliğe başvurmuştu. Çünkü sistem ancak eş zamanlı bir yaklaşımla bulunabilirdi. Ve gösterenle gösterilen arasındaki bağıntı da gördüğümüz gibi keyfi ya da saymaca, konvansiyoneldi. Başka bir deyişle sistem, gerçeklikten bağımsız, kendi başına işleyen bir bütündür. Todorov, Barthes, Gremas gibi yapısalcılar da edebiyata böyle eş zamanlı olarak yaklaşırlar. Ne yazarla, ne tarihle, ne de metin dışı gerçek dünya ile edebiyat yapıtı arasında bir bağ kurmak gereğini görmezler. Çünkü tek tek yapıtların uyduğu sistem de dış gerçeklikten bağımsız, kuralları yasaları saymaca olan, kendi kendine yeterli bir bütündür. Yapıtla dış dünya, yazar ya da okur arasında bağlar kuran yöntemleri reddetmek bakımından, yapısalcılıkla Rus biçimciliği ve yeni eleştiri arasında ortak yönler vardır. Ama yapıtların kendilerine yönelirken farklı amaçlarla yöneldiklerini görürüz. Yapısalcılık, yeni eleştiri gibi tek tek yapıtları yorumlamak peşinde değil, yazınsallığın peşindedir. Bu bakımdan Rus biçimciliği ile birleşirse de dil bilimi kendine model seçtiği için bu kuramdan da ayrılır. Adını andığımız yapısalcıların hepsi edebiyatın dilinkine benzer olduğuna inandıkları düzenleniş kurallarını, yapısını saptamaya çalışmışlardır. Ne var ki bu konuda görüş birliğine vardıkları söylenemez. Her birinin görüşünü burada uzun uzun açıklamamıza olanak yok. Olsa olsa bir ikisinin düşüncelerine kısaca değinmekle yetinebiliriz. İlk önce Todorov'un yapısalcı yöntemi Grammaire du Decameron 1969 adlı kitabında Boccaccio'nun öykülerine nasıl uyguladığına dair kabaca bir fikir vermeye çalışalım. Yapıtın adından da anlaşılacağı üzere Todorov, Boccaccio'nun öykülerinin gramerini saptamaya çalışıyor. Ne ki burada gramer sözcüğü, öykülerde kullanılan dilin, yani İtalyanca'nın grameri demek değil, öykülerin yüzeyde görünmeyen ama derinde yatan yapısı demek. Bu yapı, dilin yapısına uyduğu için Todorov, dilsel bir terim olan gramer sözcüğünü kullanıyor ve yine aynı amaçla öyküleri çözümlerken dil bilim kategorilerine başvuruyor. İncelediği 100 öykünün ortak yapısal özelliklerini bulmak için ilkin öykülerin nasıl bir şemaya indirgenebileceğini araştırıyor Todorov. Örnek olarak bir öykü alalım. Genç bir rahibe olan Isabetta, sevgilisiyle hücresindedir. Bunu fark eden öteki rahibeler kıskançlığa kapılırlar ve Isabetta'yı cezalandırması için baş rahibeyi uyandırmaya giderler. Ama baş rahibe de bir papazla yataktadır. Hemen dışarı çıkması gerektiği için kendi başlığı yerine papazın donunu kafasına geçirir. Isabetta kiliseye götürülür. Başrahibe onu azarlamaya başlayınca Isabetta başındaki şeyi görür. Bu kanıta herkesin dikkatini çeker, böylece cezadan kurtulur. Bu ve buna benzer öykülerin olay örgüsünü şöyle ortak bir şemaya indirgiyor Todorov. Şemada ok işareti nedensellik bağını göstermektedir. X bir yasayı çiğniyor, ok işareti. Y X'i cezalandırmalıdır, ok işareti. X cezadan kurtulmaya çalışıyor, ok işareti. Y bir yasayı çiğniyor, ok işareti. Y X'in yasayı çiğnemediğine inanıyor, ok işareti. Y X'i cezalandırmıyor. Yukarıdaki şemanın her bir cümlesi anlatının temel birimlerinden biridir ve Todorov bunlara önerme diyor. Bu önermeler en azından bir karakterle onun eyleminden ya da özelliklerinden oluşur. Şimdi bu temel birimleri dilsel terimlerle açıklarsak diyebiliriz ki karakterler öz adlara, eylemleri gramerdeki fiillere, nitelikleri ve özellikleri de sınıflara tekabül eder. Bu birimlerin çeşitli şekillerde bağlanmaları ayrı öyküleri oluşturur. Öyleyse Todorov'a göre bir öykünün tüm metni, özel adların, fiillerin ve sıfatların birbirine bağlanmasından meydana gelen büyütülmüş bir cümleye benzer. Todorov, karakterlerin niteliklerini, sıfatlarını da üç gruba ayırdıktan sonra olay örgüsü tiplerini saptamak amacıyla eylemlere geçer ve bunların üç tür fiil altında toplanabileceğini gösterir. Bu eylemler şunlar: durumu değiştirmek, bir yasayı çiğnemek, ceza vermek ya da vermemek. Bu eylemlerden hareket ederek öykülerin kaç çeşit olay örgüsüne ayrılabileceğini ortaya çıkarabiliriz. Öykülerin bir kısmı durum değiştirme, yani kişilik değiştirme ile ilgilidir. Örneğin öykünün başında hasis olan bir karakter, arkadaşının alayları sonucu bu niteliğini değiştirir ve cömert olur. Bazı öykülerde ise olay örgüsünü belirleyen öteki eylemlerdir ve bundan ötürü bu öyküler yasalarla, kurallarla ve cezalarla ilgili öyküler olur. Böylece Todorov, eylemlere, fiillere dayanarak olay örgülerinin çeşitlerini saptayabileceğimizi iddia ediyor. Görüldüğü gibi Todorov'un amacı, öykülerin yorumunu yapmak, anlamını açıklamak değil, dilsel bakımdan nasıl kurulduklarını açıklamak. Todorov'un yaptığıyla Jacobson'ın yukarıda şiir hakkında söyledikleri aynı amaca yönelik. Yazınsallığı saptamak. Burada da anlatının düzenlenmiş ilkeleri belirgin kılınıyor. Sanki öykülerin röntgeni çekilerek göze görülmeyen iskelet yapı çıkarılıyor ortaya. Demek ki yapısalcı gözle bakıldığında öyküler bize yüzeyde görünen insan ilişkilerini, duygularını ya da olayları değil, tüm anlatı ögelerinin düzenleniş kurallarını belirleyen bir sistemi açıklamış oluyor. Todorov'un öyküleri inceleme yöntemini çok basitleştirerek ve kısaltarak anlatmaya çalıştım. Aslında bu düşünürün yaptığı çok daha karmaşık ve ayrıntılı. A.J. Greimas, Semantik Struktural 1966 ve Du Sens 1970 adlı kitaplarında yapısalcı yöntemi edebiyata ilk uygulayanlardan oldu. O da Todorov gibi anlatının temel ilkelerini araştırırken aslında V. Prop'un başlattığı yöntemi geliştirmeye ve yönteme daha bilimsel bir şekil vermeye çalıştı. Prop, ileride göreceğimiz gibi incelediği masallarda 7 eylem alanı ya da 7 rol saptamıştı. 1. Saldırgan. 2. Bağışçı. 3. Yardımcı. 4. Prenses, aranılan kişi. 5. Gönderen. 6. Kahraman. 7. Düzmece kahraman. Greimas bu 7 rolü daha yapısalcı bir yaklaşımla birbirine karşıt çiftler halinde 3 çifte indirger. Özne nesne, gönderici alıcı, destekleyici engelleyici. Bunlara eyleyen, aktant diyor Greimas. Çünkü bir anlatıda yukarıda adları verilen rolleri üstlenen kişi ya da nesneler, yapısalcı açıdan psikolojileri ya da karakterleriyle değil, yaptıkları eylem dolayısıyla önemlidirler. Bir kızla evlenmek isteyen bir erkeğin serüvenlerini anlatan bir öyküde, erkek öznedir, kız nesne rolündedir. İşte bu özneden, prop buna kahraman diyordu, yana olanların, ki bunlar zengin ya da fakir, aptal ya da zeki ve benzeri olabilir, tümüne destekleyici, olmayanlara da engelleyici diyor Greimas. Dediğim gibi önemli olan bunların masalda, öyküde, romanda ne iş gördükleridir. Örneğin yukarıki öyküde erkeğin peşinde koştuğu bir kız değil de bir tarla olabilirdi. Ve o zaman kızın üstlendiği nesne rolünü tarla doldurmuş olurdu. Greimas, Prop'un bulduğu 31 işlevi de yine birkaç temel karşıtlığa indirgemeye çabalar. Demek ki öykülerin yüzeyine bakmakla yetinirsek, bunların ayrı ayrı öyküler olduklarını, birbirlerinden farklı olaylar ve kişiler sergilediklerini görürüz. Ama yüzeyi okumakla yetinmez de temel yapıyı araştırırsak, çeşitli olayların gerçekte birkaç kategoriye, çeşitli kişilerinde değişmez birkaç role indirgendiğini görürüz. Diğer yapısalcılar gibi Greimas da tek tek yapıtları yorumlamak peşinde değil, bu sistemi ayrıntılarıyla saptamak isteğindedir. Gérard Jeune yapısalcılığı daha ılımlı şekilde kullanır ve roman çözümlemek için gerekli kavramları çoğaltırken, Rus biçimcilerinin yaptığı fabula süset ayrımından yola çıkarak bu buluşu geliştirir. Gerçi bu bütün yapısalcıların katıldığı bir ayrımdır. Ama en çok Jeune'nin elinde incelikle uygulanacak bir şekil alır. Jeune bir anlatı metnini çözümlemek için 3 düzlem düşünüyor. Bunlardan biri metinde yer alan bir olay ya da olaylar dizisidir ki buna söylem, diskors diyor. İkincisi bu olaylar serisinin gerçekte meydana gelmiş olması gereken sıraya göre dizilmiş halidir ki buna da öykü, histuar diyor. Yani yazar tarafından işlenmemiş haliyle olaylar dizisi. Üçüncü olarak anlatım edinimini, narasyon ekliyor bunlara. Bununla birlikte asıl üstünde durduğu öyküyle söylem arasındaki bağıntıdır. Çünkü yazarın ham madde diyebileceğimiz öyküyü nasıl işlediğini, söyleme dönüştürdüğünü bu bağıntıyı inceleyerek saptayabiliriz. Olaylar söz konusu olduğunda öykü üç yoldan değişime uğrayabilir. Düzen, süre, frekans. Düzen, söylemde olayların zaman diziminin nasıl değiştirildiği ile ilgilidir. Yazar sırayı değiştirir, geri dönüşler yapabilir, ileriki bir olayı daha öne alabilir. Süre, öyküdeki episodlardan hangilerinin özet olarak anlatılacağı, hangilerinin ayrıntıyla verileceği konusuna ilişkin bir kavramdır. Başka bir şekilde söylersek, anlatı süresiyle öykü süresi arasındaki bağıntıyı verir. Üçüncüsü, frekans, öyküdeki bir olayın söylemde bir kez mi yoksa birkaç kez mi anlatıldığı ya da öyküde birkaç kez meydana gelmiş bir olayın söylemde birkaç kez mi yoksa bir kez mi anlatıldığını araştırır. Bundan başka Jeune, bakış açısı, anlatıcı türü gibi sorunlara da dikkatle eğilir, bunların çeşitlerini ve etkilerini ayrıntılarıyla saptar. Jeune, yapıtında yalnız kuramsal planda kalmaz. Bütün söylediklerini, yaptığı ince ayrımları Proust'un Yitik Zaman adlı romanına uygulayarak örneklendirir. ne ki romanı yalnız örneklemek için kullanmaz. Aynı zamanda romanın bir tözümünü de gerçekleştirir. Bu başarısı önemlidir. Çünkü yapısalcılar yöntemlerini daha çok masal, polis romanı gibi karmaşık olmayan edebiyat türlerine uygulayabilmişlerdir daha çok. Jene yöntemini Yitik Zaman gibi modern, karmaşık ve ince bir romana uyguladığı için yapısalcılığa yöneltilen bu eleştiriye de cevap vermiş sayılmaktadır. Görüldüğü gibi sözünü ettiğimiz üç yapısalcı da dil bilim modelini edebiyata uygulamaya çalışıyor. Ama nasıl uygulanacağı konusunda görüşleri aynı değil. Bununla birlikte şu ana ilkeleri tüm yapısalcıların paylaştığını söyleyebiliriz. 1. Edebiyat incelemesi, tek tek yapıtların yorumlanması ya da değerlendirilmesi değil, edebiyat yapıtlarının tümünün uyduğu sistemin araştırılması demektir. 2. Bundan ötürü edebiyatın tarih içindeki gelişimi bir yana bırakılarak her şeyden önce eş zamanlılık içinde incelenmesi gerekir. 3. Edebiyatın eş zamanlılık içinde kendi başına bağımsız bir yapı olarak incelenmesi ise, bu yapıyı oluşturan ögelerin birbiriyle olan bağıntılarının yani işlevlerinin saptanması demektir. 4. Bunu yapmak için de dil bilimdeki söze tekabül eden somut edebiyat yapıtlarından yola çıkarak bunların uyduğu sisteme, dile ulaşmak şarttır. Çünkü sistemle tek tek yapıtlar arasındaki bağıntı, dil bilimde dille söz arasındaki bağıntının benzeridir. Yapısalcılık ötesi ve Derrida. Yapısalcılık yukarıda söylediğimiz şekliyle kalmamış, özellikle Jacques Derrida, Jacques Lacan, Michel Foucault ve Ronald Barthes elinde değişikliğe uğramıştır. Bu düşünürler bir bakıma yapısalcılığı sürdürmüşlerdir. Ama bunu yaparken yapısalcılığı mantıksal sonuçlarına doğru yürütmüşler ve poststrüktüralizm, yapısalcılık ötesi diye anılan yeni bir düşünce tarzını oluşturmuşlardır.